Ayrım 8.
9. Üstad dedi ki, oğullarım benim, sevgili şakitlerim, şairler üzerine niye hiç çalışmıyorsunuz? Şiir zihni hareketlendirir, gözlem gücünüzü eğitir. Toplumsal ilişkileri destekler, hayatın sıkıntısını üzerimizden alır. Şiir sayesinde talebe, ana babasına karşı diğerlerinden daha acil olan vazifelerini ve bundan sonra da hükümdarına karşı vazifelerini yerine getirir. Ve şiir okuya okuya bitkilerin, ağaçların, kuşların ve bilumum vahşi hayvanların adlarını aşinalık kazanır. 10. Üstad, oğlu Po Yu'ya dedi ki, Çoğunan'la Çoğunan'ı okudun mu? Çoğunan ve Çoğunan şiirlerini okumamış insan, yüzünü duvara dönmüş vaziyette duran insana benzemez mi? Sözü geçen şiirler, Shi Qing ya da Şiirler kitabının kişisel, kültür ve aile hayatı ile ilgili ilk iki bölümünü oluşturmaktadır. 11. Üstad dedi ki, İhtişam diyorlar. İhtişam yalnızca değerli taşlarla ipekli libaslar mıdır ihtişam? Müzik diyorlar. Müzik yalnızca zillerle davullar mıdır müzik? 12. Üstad dedi ki, Ciddi bir yüz ifadesine bürünen kişi, eğer ki zayıf karakterli biri ise, onu ancak labali ve aşağılık insanlara denk saymak gerekir. Böyle biri sinsice yan kesicilik yapan ya da duvarlara tırmanan bir hırsızı andırmıyor mu? 13. Üstad dedi ki, Sizin dürüst gönlünüz ahlakı bozan biridir. Çünkü değişimden nefret eder. 14. Üstad dedi ki, Yolda bulduklarımızı yolda harcamak demek, erdemleri kaldırıp atmak demektir. 15. Düşük akıllı insanlar dedi Üstad. İnsan hükümdarına onların yardımıyla nasıl hizmet edebilir ki? Mevki kazanmadan önce tek düşündükleri onu kazanmak, ele geçirdikten sonra tek düşündükleri onu kaybetmemek, mevkisini kaybetmekten korkup endişelenen insanlarınsa yapamayacağı şey yoktur. 16. Eski zamanlarda dedi Üstad, halkın şimdilerde yok olup gitmiş 3 hatası bulunuyordu. Eski zamanlarda yüce ruhlu olmak demek, ayrıntılarda özgür olmak demekti. Şimdilerde yüce ruhlu olmak gevezelikle aynı şey sayılıyor. Eskiden saygınlık demek mesafeli olmak demekti. Şimdi ise saygınlık iddialı olmak ve kimseyi adam yerine koymamakla bir tutuluyor. Eski zamanın sade akıllı insanları doğruluk yolundaydılar. Şimdilerde sadelik hilebazlık yapmak için maske yerine kullanılıyor. 17. Üstad dedi ki, Aldatıcı konuşmalar ve kurnazlığın erdemlilikle birlikte bulunduğu nadiren görülen bir şeydir. 18. Üstad dedi ki, Moyun kırmızıdan cila çalması hoşuma gitmiyor. Çenk havalarının doğru müziği bozması hoşuma gitmiyor. Hoşuma hiç gitmeyen bir şey de keskin dilleriyle hem devletlere hem de hanedanları galebe çalanlardır. 19. Hiç konuşamayabilseydim keşke dedi Üstad. Tuzukung buna karşı dedi ki, Eğer hiç konuşamasaydınız efendim biz şakirtler ne aktaracaktık o zaman başkalarına? Tanrı'dan bir söz işittin mi dedi Üstadsa. Dört mevsimde kendi güzergahında akıp geçerken, her şey oluşunu sürdürürken söylesene Tanrı'dan bir söz işittin mi? 20. Yu Pei Konfüçyüs'ü görmek istedi. Konfüçyüs ise hastalığından dolayı özür beyan etti. Fakat elçi kapıdan çıkıp gittiği zaman flütünü çıkarıp Yu Pei'ye işittirerek çalmaya başladı. 21. Tsai Wo 3 yıllık yas hakkında sorduktan sonra 1 yılın yeterli olduğuna karar verdi. Eğer dedi iyi yetiştirilmiş bir insan 3 yıl ahlakını davranışlarında göstermekten uzaklaşırsa ahlakı bozulur ve eğer 3 yıl müzik icra etmezse müziği de bozulacak demektir. 1 yıl içinde önceki yılın buğdayı tüketilmiş ve yeni yılın buğdayı da çıkmış olacak. Mevsimlik sürtünme çubukları ateşi yakmış olacak. Muhakkak yeterlidir 1 yıl. O halde dedi üstad, iyi pirinç yiyerek, güzel kıyafetler giyerek rahatlık içinde mi olacaksın? Cevap elbette oldu. Eğer kendini rahat hissedeceksen durma öyle yap. Fakat iyi yetiştirilmiş bir insan yas tutarken yediği yemeğin tadını, duyduğu müziğin neşesini, kaldığı evin rahatlığını hissetmez. Bu yüzden de böyle şeylerden kaçınır ya zaten. Fakat sen şimdi kendini rahatlık içinde hissedecekmişsin. İyi o zaman git ve öyle yap. Tısa'yı dışarı çıkınca üstad dedi ki, Şu Tısa'yı yünün anlayışsızlığı. Yalnızca bir çocuk 3 yaşına vardığı zaman annesinin kucağından ayrılır. 3 yıllık yas ise her yerde geçerli yas biçimidir. Yu'ya gelince anası babası 3 yıl titremedi mi yoksa onun da üstüne? 22. Üstad dedi ki, Gün boyu işi gücü yemek olan birisinin meselesi ne zordur. Kafasını hiçbir şeye yormadan üstelik. Bu insan kumar ya da satrançla oynamaz mı bari? Bunu yapmak bile hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. 23. Tuzulu bir defasında sordu. Soylu bir insan cesareti önemser mi? Soylu insanlar dedi üstad. Doğruluktan üstün bir şey tanımazlar. Sadece soylu insanlardır ki doğruluk olmadan cesaret gösterirse asi olurlar. Aşağı seviyedeki insanlarsa doğruluk olmadan cesaret gösterirlerse yol kesen hırsızlar olurlar. 24. Soylu insanlar başkalarından nefret eder mi diye sordu Tuzukung. Başkalarından nefret ederler diye cevapladı üstad. Başka insanların kötülüğünü konuşan insanlardan nefret ederler. Üstlerine iftira atan aşağı seviyedeki insanlardan nefret ederler. Cesur ama umarsız insanlardan nefret ederler. Peki sen kimlerden nefret edersin Tuzukung? Tuzukung'un cevabı şu oldu. Malumatı erdemden sayanlardan nefret ederim. Alçak gönüllü olmamayı cesaret sayanlardan nefret ederim. Bir insanın şahsi işlerini saçıp dökmeyi doğruluk sayanlardan nefret ederim. 25. Üstad dedi ki, bütün insanlar arasında evinizde tutmakta en çok zorlanacağınız hizmetçi kadınlarla uşaklardır. Onlara dostça davranırsanız mesafeyi yok ederler. Onlara mesafeli davranacak olursanız buna lanet ederler. 26. Üstad dedi ki, kırkına vardığı halde bir insan çevresi tarafından sevilmiyorsa sonuna kadar da öyle kalacak demektir. 18. Kitap Eski Zamanın Değerli İnsanlarına Dairdir. 1. Vei Kontu, Chao Tiran'ına hizmet etmeyi bırakmıştı. Chi Vikontu köle yapılmıştı. Pican Tiran'a karşı çıkınca o da hayatından oldu. Üstad dedi ki, böylece Yin Hanedanı'nda 3 erdemli kişi var olmuş oluyor. 2. Lu Hisialı Hui baş ceza hakimi olarak vazife görmüştü. Ama defalarca görevinden uzaklaştırıldığı için halk kendisine zamanı değil mi artık? Efendimiz buradan çekip gitmek için dedi. O ise şöyle dedi. Eğer kamu hizmetinde dürüst çalışıyorsam, nereye gitsem de görevimden uzaklaştırılıp durmasam. Fakat eğer dürüst çalışmamaya karar vermişsem, anamın babamın yurdundan ne diye çekip gideyim ki? 3. Chi Duqing, Konfüçyüs'ü nasıl karşılayacağından bahsediyordu. Onu Chi Hanedanı şefini karşıladığım gibi karşılayamam. Onu Chi ve Meng derebeylerini karşıladığım tarzda karşılayacağım. Sonra o, fakat ben yaşlandım, onu kullanamam artık deyince Konfüçyüs oradan ayrıldı. Konfüçyüs, Chi ve Meng derebeylerine gösterilen muameleye maruz kaldığı için, yani şerefine gölge düştüğü için değil, Chi Duqi artık hiçbir yenilik yapamayacak kadar yaşlanmış olduğu için oradan ayrıldı. 4. Chi halkı Lu'ya bir grup dişi müzisyen gönderdi. Chi Huan Tuzu da onları kabul etti. 3 gün dernek düzenlenmedi. Bunun üzerine Konfüçyüs orayı terk etti. Bu ünlü olay Konfüçyüs 8 davacı tarafından sıkıştırıldığı zaman olmuştu. Duke Ting'in bakanı olan Huan Ting'i onları kabul etmeye ikna etti. 5. Çuğlardan Chie Yu adında bir deli şarkı söyleyerek Konfüçyüs'ün arabasının yanından geçip şöyle dedi. Ey Anka kuşu! Ey Anka kuşu, bu ne biçim düşüş? Geçmişe bakıp sitem etmek faydasız. Fakat gelecek henüz elden çıkmamıştır. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Şu anda hükümet edenlerin felaketi müthiş olacak. Konfüçyüs arabadan inip onunla konuşmak istedi. Fakat adam telaşla kaçtı Aziz'den. Bu yüzden de onunla konuşma fırsatı olmadı Konfüçyüs'ün. 6. Chang Yu ve Chiehni tarlada birlikte çalışırken Konfüçyüs de oradan geçiyordu. Tuzulu'yu geçidin yerini sarması için onlara gönderdi. Arabada oturup koşumları elinde tutan da kim diye sordu Changchu. Kung Chiu diye cevapladı Tuzulu. Lululu Kung Chiu mu acaba diye sordu yeniden. Cevap evet öyle oldu. O halde biliyor geçidin nerede olduğunu dedi Changchu. Tuzulu bu defa Chiehni'ye sordu. Siz kimsiniz efendim diye sordu Chiehni. Ben Chung Yu'yum dedi Tuzulu. Lululu Kung Chiu'nun şakirdi misiniz? Evet. Bütün dünya kabaran seller gibi baş aşağı gidiyor. Bunu durdurmanıza kim yardım edecek efendim diye sordu bu defa Chiehni. Size gelince buradan şuraya, şuradan oraya kaçıp duran bir önderin peşine takılacağınıza dünyayı tümüyle bırakıp kaçan birinin şakirde olsanız daha iyi etmez misiniz? Dedikten sonra da tohum serpmeye devam etti. Tuzulu kalkıp Konfüçyüs'ün yanına vardı ve olan biteni üstadına anlattı. Üstad şaşkınlık içinde şunu söyledi. Kurtla kuşla konuşup anlaşamam ya. Eğer insanoğluyla beraber olmayacaksam daha kiminle beraber olabilirim ki? Dünyaya doğru kanunlar hakim oldu da ben onu değiştirmeye mi kalktım? 7. Bir keresinde bir seyahat sırasında Tuzulu, üstadı takip ederken geride kalmıştı. Tuzulu, tohum dolu bir sepet taşıyan bir adama rastlayıp ona şunu sordu. Üstadı gördünüz mü efendim? Sanki dört uzvun toprağa alışık değilken, beş çeşit tahılı bile birbirinden ayıramazken kim olabilir senin üstadın? Sonra da sepetini yere bırakıp ekim işinden vazgeçti. Tuzulu onun ellerine sarılıp selamladı adamı. Sonra da yanına dikilip durmaya başladı. Yaşlı adam Tuzulu'yu o gece ağırladı. Bir kuş vurup ona yemek hazırladı. İki oğluyla o da katılıp birlikte yediler. Ertesi sabah Tuzulu yola düştü ve üstadı bulunca başından geçenleri ona anlattı. O bir münzeviymiş dedi. Üstad ve Tuzulu'ya yaşlı adama gönderdi. Ama Tuzulu vardığında adam çoktan gitmişti. Bunun üzerine Tuzulu adamın oğullarına şunu söyledi. İnsanın kendi ülkesine hizmet etmeyi reddetmesi doğru değildir. Aile içinde büyüklerle küçükler arasındaki düzen bir tarafa bırakılamıyorsa babanız peki nasıl bir tarafa bırakabilir hükümdarlarla bakanlar arasındakini? Kendi kişisel saflığına varmak isterken toplumun esas ilkelerinden birini hiçe saymış oluyor. Akıllı bir insan hangi görevde bulunursa bulunsun bu görevi eksiksiz yerine getirir. Bu o insan ilkelerin artık hiç ilerleyemediğinin çok iyi farkında bile olsa böyledir. 8. Dünyayı terk edip kişisel hayatına çekilen insanlar arasında Po Yi, Shu Qi, Yu Chung, Yi Yi, Chu Qiang, Liu Hixiaolu Hui ve Shao Lian sayılır. Üstad dedi ki, bunlar arasında bana öyle geliyor ki ne amaçlarını ne de kendilerini değerden düşürmeyecek olanlar Po Yi ve Shu Qi'dir. Liu Hixiaolu Hui ve Shao Lian'e gelince, onların hem amaçlarını hem de kendilerini değerden düşürürken ağızlarından çıkanlar toplum düzeni üzerine söylenmiş şeylerdir. Onların doğruyu ifade edebildikleri tek şey insanların nelerle dertlendikleri hakkındadır. Başkaca da bir şey bulamazsın onlarda. Yu Chung ve Yi Yi ise sözlerinde pek itidalli olmasalar da kişisel saflığa ulaştılar. Çabaları da zamanın ihtiyaçlarına göredir. Fakat ben onlardan farklıyım. Bende öyle şunu yap, bunu yapma gibi değişmez, esnek olmayan ilkeler yoktur. 9. Bando şefi Chi Chi'ye göç etti. İkinci derecenin bando şefi olan Kan ise Chu'ya, üçüncü derecenin şefi Tsai'ye, dördüncü derecenin şefi Chue ise Çin'e göç etti. Büyük davulcu Fang Shu ırmağın kuzeyine çekilirken küçük davulcu Wu Han ırmağına çekildi. Yardımcı şef Yang ve taş çalgıcı Sisiang ise denizde bir adaya çekildiler. Lu devletinin bu 8 usta saray müzisyeni ülkenin bozulması üzerine gidebildikleri kadar uzağa gittiler. Irmak olarak geçen yer Sarı Irmak'tır ki o günlerde çok uzak sayılıyordu. Dük günde 4 yemek yerdi ve her seferinde o yemeğe uygun müzik dinlerdi. 10. Çoğu dükü oğlu Lu dükine dönüp dedi ki, akıllı hükümdar akrabalarını ihmal etmez, önemli bakanlarına görev vermeyerek onlarda memnuniyetsizlik de uyandırmaz. Gerçekten önemli bir gerekçesi yoksa yaşlı hizmetkarları işten çıkarmaz. Bir insandan her işi başarmasını da istemez. 11. Çoğu hanedanında şu 8 değerli adamdan söz edilir. Po Ta, Po Kua, Chung Tu, Chung Hu, Shu Ye, Shu Hixia, Chi Sui ve Chi Wa. Bu 8 değerli adamın aynı adının çocukları olduğu 4 kere de ikişer ikişer yani ikizler olarak dünyaya geldikleri söylenir ki bu isimlerinden de anlaşılıyor.
10. cilt, 19. kitap. Bazı şakirtlerin kaydedilmiş sözleri. 1. Tuzu Chang dedi ki, devletin bir tehlike sırasında hayatını ortaya koyan bir hizmetkarı, yani kişisel olarak bir şey kazandı mı ilk işi bunun doğru olup olmayacağını düşünmek olan, yani kurban verme zamanında ilk düşüncesi saygı olan, yani yas tutarken ilk düşüncesi acı çekmek olan, işte böylesi kazanır saygımızı. 2. Tuzu Chang dedi ki, bir adam sahip olduğu erdemle enginleşmiyorsa, doğruluğa olan inancında samimi değilse, bu özelliklere gerçekten sahip olup olmadığını nasıl söyleyebiliriz? 3. Tuzu Hixia'nın şakirtleri Tuzu Chang'a dostluk hakkında sordular. Tuzu Hixia ne diyor? Dedi o. Tuzu Hixia diyor ki diye cevapladı şakirtler. Eğer bir adam uygun biri ise ona katılın. Eğer uygun değilse ondan yüz çevirin. Bu benim öğrenmiş olduğumdan farklı dedi Tuzu Chang. Akıllı adam değerli insanları şereflendirir. Geri kalanları ise hoş görür. İyi insanların değerini bilir, kabiliyetsizlere ise merhamet eder. Benim insanlardan fazla bir değerim mi var? O halde insanlar arasında hoş göremeyeceğim kim var? O halde başkaları benden yüz çevirecek. O halde bu yüz çevirme de ne demek oluyor? 4. Tuzuhisiya dedi ki, en aşağı sanatlarda bile bir cazibe vardır. Fakat onlara çok fazla dalmak gelişmeyi önleyeceği için tehlikelidir. Bu yüzden akıllı adam onları bir tarafa koyar. 5. Tuzulu dedi ki, nerede eksik olduğunu günü gününe fark edebilen kişiyle, hangi hususlarda yeterlilik kazandığını aydan aya unutmayan kişiye öğrenmeyi seven kişiler denilebilir. 6. Tuzuhisiya dedi ki, geniş kültür ve sağlam irade, cömert araştırma ve kişinin kendi üzerinde düşünmesi, erdem bunlarda aranabilir. 7. Tuzuhisiya dedi ki, birçok zanaatkarların işlerini daha iyi yapabilmek için atölyelerinde çalıştığı gibi akıllı adam da aynı şekilde erdemlerini mükemmele ulaştırmak için çaba sarf eder. 8. Tuzuhisiya dedi ki, aşağı seviyedeki insan yanlışlarını yokmuş gibi göstermeye çalışır. 9. Tuzuhisiya dedi ki, akıllı adam 3 bakımdan başkalarına hiç benzemez. Uzaktan bakılınca ciddi, yakından bakılınca müşfik görünür, onu dinlediğinizde görüşlerinde kararlı olduğunu görürsünüz. 10. Tuzuhisiya dedi ki, akıllı adam insanlara yük olmadan onların güvenini kazanır. Çünkü güvenli olmayınca insanlar baskı altında hissederler kendilerini. Akıllı adam hükümdarına hatalarını bildirmeden önce onun da güvenini kazanır. Çünkü güvenli olmayınca hükümdar onun kendi aleyhinde olduğunu sanabilir. 11. Tuzuhisiya dedi ki, bir kişi büyük erdem yolunu geçmese bile küçük erdemlerle içli dışlı olma hürriyetini kazanabilir. 12. Tuzuhisiya dedi ki, Tuzuhisiya'nın şakirtleriyle talebeleri sulama, yerleri süpürme, davetlere icabet etme ve sorulara cevap verme, ilerleme ve geri çekilme işlerinde oldukça yeterlidirler. Ama bunlar eğitimin küçük dallarıdır. Kök ilkeler yoksa bunların ne faydası var? Tuzuhisiya bu sözleri duyunca dedi ki, ah Yanyu, gerçekten de hatalıdır. Akıllı adamın öğreniminde birinci ve önemli ilkeler, ikinci ve ihmal edilebilir ilkeler diye bir şey var mı? Şakirtler tam olarak değişik türde bitkiler gibidirler. Birbirlerinden ayrılabilmeleri için sınıflandırılırlar. Böyleyken akıllı adam şakirtlerini budalalaştırabilecek şekilde ders verebilir mi? Ayrıca öğrenmenin başından sonuna kadar her şeyi kucaklayabilen azizlerden başka kim var? 13. Tuzuhisiya dedi ki, memur dediğin görevini tamamladıktan sonra kendini öğrenmeye vermelidir. Talebe de dersleri bitince kendini memuriyete vermelidir. 14. Tuzuhisiya dedi ki, yas tutarken acı en yüksek ifadesine ulaşınca bırakılsın. 15. Tuzuyu dedi ki, dostum Chang başkalarına zor nasip olacak bir düşünme yetisine sahip ama erdemleri daha tam olgunlaşmamıştır. 16. Tseng Tuzu dedi ki, Chang ne kadar sert davranıyor öyle. Onun yanında mükemmel hayatı yaşamak zor olsa gerek. 17. Tuzuyu dedi ki, üstadın şöyle dediğini duydum. Bir insan içindekini önceden göstermemiş olsa bile ana babası için yas tutarken muhakkak gösterecektir. 18. Tseng Tuzu dedi ki, üstadın Meng Chuang Tuzu hakkında onun hayırlı bir evlat olarak gösterdiği dindarlığın başka insanlar için de başka şartlarda imkansız olmadığını ama babasının hizmetkarlarını işten çıkarmayıp onun iradesini olduğu gibi yürütmeye devam etmesinin başkaları tarafından kolay elde edilemeyecek şeyler olduğunu söylediğini duydum. 19. Cheng Hanedanı'nın şefi Yang Yu'yu baş ceza hakimi olarak tayin ettiği zaman Yang Yu tavsiyesini almak üzere ziyaret ettiği Tseng Tuzu'dan şu karşılığı aldı. Yöneticiler ilkelerini kaybetti. Halk da uzun süredir kargaşa içinde. Hal böyleyken bir adam hakkında bir delil bulduğun zaman onun için acı çek, ona merhamet et. Bulduğun şey seni sevindirmesin. 20. Tuzu Kung dedi ki, çoğunun adaletsizliği bile söylendiği kadar aşırı değildi. İşte bu yüzden bütün dünya çamura atlarken akıllı adam çamurda debelenmekten nefret eder. 21. Tuzu Kung dedi ki, akıllı adamın hataları ay ya da güneşin tutulması gibidir. O hata edince tüm insanlar ona bakar. O tutulmadan kurtulunca insanlar yine onu ararlar. 22. Veli Kusung San Chao bir defasında Tuzu Kung'a şunu sordu. Chung Ni öğrenimini kimden aldı? Wen ile Wu'nun öğretileri henüz yıkılıp gitmemiştir diye cevapladık Tuzu Kung. Hala insanlar arasında yaşıyor. Kendilerine ilham edilmiş kişiler onların soylu ilkelerini akıllarında tuttular. Diğerleri ise ilham edilmemiş oldukları için ancak çok azını unutmamayı başardılar. Bu halde üstadımız öğrenimini kimden almış olabilir? Ayrıca onun düzenli olarak bir kişiden ders almasının ne gereği vardı ki? 23. Shu San Wushu sarayda yüksek memurlar önünde konuşurken dedi ki: Tuzu Kung Chung Ni'den daha üstündür. Tuzu Fu Qingpo bunu alıp Tuzu Kung'a haber etti. Tuzu Kung ise buna karşılık olarak şunu söyledi: İnsan durumu bir binanın çevre duvarını misal vererek gösterebilir. Benim duvarıma gelince sadece omuz yüksekliğinde olduğu için kafanı uzatıp bakarsan bahçede ve evde değerli olarak ne varsa seyredebilirsin. Üstadın duvarı çok yüksektir. Kapıyı bulup içeri girmediğin sürece tapınakla memurlar divanının güzelliklerini seyretmekten mahrum kalırsın. Fakat kapıyı bulup içeri girebilenlerin sayısı oldukça azdır. Majestelerinin sözü de bu görüşü teyit etmiyor mu zaten? 24. Shu San Wushu, Chung Ni hakkında ileri geri konuşunca Tuzu Kung dedi ki: Bunu yapmak faydasız çünkü Chung Ni aşağılanamaz. Başkalarındaki mükemmelliyet ancak küçük tepecikler gibidir ki üzerinden aşmak mümkündür yine de. Ama Chung Ni o güneştir, aydır ki tırmanmanın imkanı yoktur ona. Bir insan kendisini onlardan uzak tutmaya karar verse ayla güneşe bir şey mi olur? Majesteleri yalnızca karşılaştırma yapma konusundaki cehaletin ortaya koymuş oluyor. 25. Cheng Tuzu Qin bir defasında Tuzu Kung'a dedi ki: Çok alçak gönüllüsünüz. Efendim, Chung Ni nasıl üstün sayılabilir ki size? Eğitimli biri diye cevapladı bunu Tuzu Kung. Bir tek sözüyle akıllı sayılır, bir tek sözüyle de budala. Bu yüzden sözlerimize dikkat etmeliyiz. Üstadımızın erişilmezliği bir merdiven dayayıp göğe çıkmanın imkansızlığına benzer. Üstadımız bir ülkenin yönetimini ele alsa söylendiği gibi halkını yükseltir. Onlar da ayakta durur. Böylece onlara önderlik eder ve onlar da onu takip eder. Onlara güç verir. Onlar da yüzlerini ona çevirir. Nüfuzunu onlara uygular. Onlar da uyum içinde yaşar. Onun hayatı muhteşem, ölümü ise elem doludur. Ona erişmek ne mümkün? 20. Kitap Doğru Yolda Hükümet Etme Sanatına Dairdir. 1. Yao dedi ki: Sen ey Şan, göğün buyrukları sendedir. Altın yolda ihlasla yürü. Toprakta kıtlık olsa Tanrı'nın armağanları sonsuza dek sana doğru olacak yine de. Şan da Yu için aynı şeyleri söyledi. Tang dedi ki: Ben oğlun Li, bu kara boğayı sunmaya cüret ediyorum sana. Yine senin uğrunda hükümet etme cüreti bendedir. Sen ey yüce ve en güçlü olan Tanrım. Cüret edemiyorum ben günahkar, ne tutmaya ne de azletmeye bakanlarımı sen ey göze görünmez Tanrım. Kalbim senin ey Tanrım, hüküm verdikçe üzerimizde.